Ayrım 19.
Afrika milliyetçiliği ideolojisinin bağımsızlık ve özgürlük kaygısının ikinci bir görünümünü kapitalizminden kurtulup komünist ülkelerin etkisi altına girmeyi reddetme noktasında ortaya çıkmaktadır. Marksizmin olduğu gibi kabul edilmesi halinde tarafsızlığın yitirilerek komünist blokun etkisi altına girileceği kaygısı vardır. Her ne kadar bu kaygı komünizmin tek merkezliliğini iyice yitirmesi sonucu azalmışsa da Afrika milliyetçiliği ideolojisinin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki büyük duyarlılığı gene de önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Marksizmin Afrika koşullarına uymadığı fikri ve Afrika milliyetçiliği ideolojisinin bağımsızlık ve özgürlüğe verdiği önemin yanı sıra bilimsel sosyalizm yerine Afrika sosyalizmi kavramının kullanılmasının bir üçüncü nedeni daha sayılması gerekiyor. Dipnot 95, Charles, sayfa 132. Bu neden de bu ülkelerde önceden var olan bir ideoloji olan dinin etkisidir. Marksizmin tanrı kavramını yadsıması, dinin güçlü olduğu ülkelerde bu ideolojinin olduğu gibi kabul edilmesine engel olan bir etkendir. Örneğin, Marksizmin en fazla etkisini yansıtan önderlerden olan Sekou Touré, temelde mümin bir ülke olan Gine'de Tanrı'nın varlığının yadsınması olacak iş değildir demektedir. Kara Afrika dışında olmakla birlikte ilginçliği dolayısıyla Bembella'nın bu konudaki şu sözünü de buraya almak gerekiyor. Bir tek şey istiyoruz, Tanrımızı, Allah'ımızı bize bıraksınlar. Bunun dışında herhangi bir bilimsel sosyalizmden daha ileriye gitmeye hazırız. Bunu Fidel Castro'ya böylece söyledim. Münkirler, bizi inansızlıklarına dahil etmeye çalışmasınlar. Bu memleket buna gelemez. Dipnot 96, Charles, sayfa 868'den. Dine rağmen bir sosyalizm anlayışı yalnız Müslüman Kara Afrika'da değil, Hristiyan ülkelerde de reddedilmektedir. Nire'de Hristiyanlık, insanlar arasındaki eşitlikle sağlanacak bir adaleti ortaya koymak isteği olan sosyalizmde doğal uzantısını bulmaktadır. Dipnot 97, La Rose, Le Président Nier. İşte bu sayılan kaygıların etkisi altında Afrika milliyetçiliği, ideolojisi kapitalizmi nasıl reddetmişse Marksizmi de olduğu gibi kabullenmeyi reddetmiştir. Dipnot 98, Marksizmi reddedişin ayrıntılı bir savunması için Leopold Senghor'un kitabından sayfa 168'e bakınız. Bunu da sosyalizm kelimesinin başına çok önemli bir Afrika sözcüğünü, hatta örneğin Dahomey gibi her ülkenin ayrı sosyalizmi olduğunu belirten bir isim sıfatı koyarak belirlemek istemişlerdir. Dipnot 99. Dahomey'in delegesi Kabimama'nın konuşmasından, Dakar Kokolyum'dan sayfa 45 ve 46'ya bakınız. Özellikle Dakar Kokolyum'da ortaya çıkan bu genel eğilime rağmen Nkrumah ve daha sonra Touré gibi daha radikal Marksistlerin Afrika sosyalizmi kavramına itiraz ettiklerini de burada eklemek gerekiyor. Nkrumah'a göre devlet sayısı kadar sosyalizm olması sakıncalıdır. Bu nedenle bilimsel sosyalizm deyiminden ayrılmamak gerekir. Touré'de 1969 Mart'ında Conkrey'de toplanan Afrika Avrupa Sendikaları Konferansı'nın açılış konuşmasında sosyalizmin tek olduğunu, bunun da bilimsel sosyalizm olduğunu söylemektedir. Lidere göre Afrika sosyalizmi diye bir şey yoktur. Aynen insan kavramında olduğu gibi. Yalnız sosyalizm insan gibi tektir ama doğanın insanı şartlandırdığı koşullara da bağlı olacaktır. Afrika sosyalizminin nitelik ve amaçları nedir? Özetlemek gerekirse, Afrika milliyetçilerinin ekonomik modernleşme yöntemi olarak Afrika sosyalizmini benimsemelerinin nedenleridir. Ülke koşullarının devletin aktif karışmasını gerektirecek nitelikte olması, 2. Kapitalist sistemin çok sakıncalı olması, Marksizmin ise bazı temel kavramlarının aydınların amaçlarıyla çatışması biçiminde formüle edilebilir. Bu durumda Afrika milliyetçiliği sorununa doktrinler biçiminde yaklaşmıştır. Lazifari politikası iflas etmiştir. Çünkü bir ülkeye hızlı kalkınma olanağı vermemektedir. Belki de bunun için sosyalist ve devletin hayata karışması gerekli alanlarda olacaktır. Fakat sadece gerekli alanlarda. Dipnot 100, Dakar Kokolyumu sayfa 275. Bu karışma eğitimin gelişmesine paralel olarak ortadan kalkmalıdır sözlerinin belirttiği gibi Afrika sosyalizmi doktrinlerden uzak, tanımı ve sınırları belirlenmemiş pragmatik bir formül olarak karşımıza çıkmaktadır. Nkrumah'ın Ganası gibi bu formülün çok daha radikal bir uygulamasına sahne olan ülkelerde bile Afrika sosyalizmi pragmatik bir görünüm sunmuştur. Bu ülkede sosyalizm, yabancıların ellerindeki işlerin milletleştirilmesi, yabancı sermayenin teşviki ve Gana ekonomisinin yerli özel kesime karşı bir tutum alması şeklinde kendini göstermiştir. Dipnot 101, Grundy, sayfa 86. Bu pragmatikliğin doğal sonucu olarak da burjuva sınıfı güçlendikçe Afrika sosyalizmi Türkiye'de devletçiliğin geçirdiği değişmeyi geçirecek ve kaçınılmaz olarak sonlandıracaktır. Nitekim daha şimdiden Kenya sosyalizminin amacı sosyalizmi getirmekten çok kapitalizmin Afrikalılaştırılmasıdır. Asıl amaç sınıf farklarının ırk farklarıyla çakışmasını önlemek sayıldığı için ırklar arası uçurum kapanırken zenciler arasında açılmaktadır. Dipnot 102, Mazruhi, Barrow Theory, sayfa 119. Afrika sosyalizminin söze edilen pragmatik niteliği ile paralel giden ikinci bir nitelik, Marksist ülkelerde başına başına bir amaç durumunda olan Marksizmin bu ülkelerde yalnızca bir kalkınma aracı niteliğine bürünerek karşımıza çıkmasıdır. Bizim için sosyalizm başlı başına bir amaç değildir, ancak gelişmek için bir araçtır. Afrika'nın gereksinmelerine en çok cevap verecek araçtır. Dipnot 103, Dakar Kokolyumu, sayfa 430. Aynı şekilde Batı Avrupa ülkelerinde dağıtıcı nitelikte olan sosyalizm Afrika'da üretime yönelmiştir. Yani mevcut olan bir zenginliği adil bir dağıtıma tabi tutularak toplumsal adaleti sağlamayı amaç edinen Avrupa sosyalizmine karşılık Afrika sosyalizmi daha önce burjuva tarafından yaratılmış bir zenginlik mevcut olmadığı için üretime eğilmiştir. Dipnot 104, İBİT, sayfa 94. Fakat bu niteliği yanında Afrika sosyalizmi aydının sınıflar arası dengeyi bozmama felsefesinin damgasını taşıdığı için aynı zamanda dengeli ve toplumsal adalete önem veren bir gelişmeye ağırlık tanımıştır. Dipnot 105, İBİD'in kitabından sayfa 83 ve 431'e bakınız. Pragmatikliği ve üretime yönelik bir araç sayılması niteliklerinin yanı sıra Afrika sosyalizmi geleneksel Afrika üretim düzenine benzetilmesinden ve sömürgecinin düzenine karşı olmasından kuvvet alan bir niteliğe sahiptir ki bu nitelik onun tanımını, sınırlarını, amaçlarını ve ilkelerini saptamayı daha da karanlık bir duruma sokmaktadır. Afrika sosyalizmi Afrikalının kafasında ve dilinde bir tabudur. Durum böyle olunca Lehman'ın dediği gibi Dipnot 106, İBİT sayfa 146. Avrupa'da demokrasi kelimesinin başına gelen Afrika'da sosyalizm kelimesinin başına gelmekte ve duygusal zaferinin çok büyük olmasından dolayı herkes bu kavramdan yana çıkmaktadır. Sonuç olarak Türkiye'de nasıl herkesin Atatürkçü olması, Atatürkçülüğü anlaşılmaz bir hale sokarak her emele uygun bir araç durumuna getirmişse, Afrika'da da Afrika sosyalizmi bu tabu niteliğinden dolayı çoğu kez çelişkin çıkarlar tarafından kullanılan bir örtü sözcük olmuştur. Tanzanya'da 1967 Arusha bildirisinden sonra bütün bankaları ve sigorta şirketlerini devletleştirip üretime devlet denetim koyan Nire de Afrika sosyalistidir. Açıkça kapitalizmi savunan Kenyatta da Afrika sosyalistidir. Dipnot 107, Kenya sosyalizmin bu niteliği için Topuz'dan sayfa 132'ye bakınız. Bir örtü sözcük olmasından dolayı Afrika sosyalizminin bir değerlendirilmesini yapmak çok güçtür. Sosyalizm adı altında açıkça yerli burjuvaziyi geliştirme politikalarının verdiği sonuç son bölümde tekrar ele alınacaktır. Kenya gibi ülkeler sosyalizmi sadece sözcüklerde bırakmışlardır. Fakat Afrika'da Afrika sosyalizmi denilebilecek çok daha özgün sosyalizm uygulamaları da görülmüştür. Ama bunlar da birçok bakımdan sosyalizm kelimesinin içeriğine ters ve çelişkin uygulamalar göstermişlerdir. Örneğin Gine'de Sekou Touré oldukça oportunist bir politika izlemiştir. Önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çin ve diğer Doğu bloğunun ülkelerinden yardım almış, sonra bunları yetersiz bularak Sovyetlerle diplomatik ilişkileri kesmiş, Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki kurmuş, daha sonra da Fransızlara yaklaşmaya çabalamıştır. Bir ara özel kesimi övmüş, Ekim 1963, arkasından burjuvaziye en aşırı saldırıyı yöneltmiştir, 1966. Bir ara devrimi köylünün yapacağını ileri süren Touré, sonra da bu işi ancak işçi sınıfının gerçekleştirebileceğini belirtmiştir, 1967. 1968 askeri darbesiyle tarihe karışan Mali sosyalizmi, Afrika'nın yıllarca ilgiyle izlediği bir uygulama olmuştur ama 8 yıllık denemeye rağmen ne ulusal gelir artmış, ne köylüsünün yaşama koşullarında önemli bir değişiklik olmuş, ne de halk bilgisizlikten kurtulabilmiştir. Keita devrildiği zaman halk oralı bile olmamıştır. 1966 yılında gene bir askeri darbeyle sona eren Nkrumah sosyalizmi, Gana'da kalkınmayı sosyalist yöntemleri izleyerek en kısa yoldan gerçekleştirmeye uğraşmış, fakat halktan uzaklaşmış, ufak bir aydın grubunun zoru ile sosyalizmin kitlelere mal edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu dönem, Gana'da bir yığın sabotaj, rüşvet, yolsuzluk ve baskı dönemi olmuştur. Volta Barajı gibi büyük yatırımlar gene bu dönemde gerçekleştirilmiştir, fakat Gana ekonomik bağımsızlığına kavuşamamıştır. Dipnot 108, Topuz, sayfa 132-139. Gene de bu uygulamaların göreli olarak olumlu sonuçları olmuştur. Örneğin Gana'da bağımsızlıktan önce kakao toplamaya yarayan torbalar bile Avrupa'dan getirilirken, en önemli kesimlerde devletin bizzat üretim yapması, ikincil kesimlerde ise karma sermaye şirketleri adı verilen kuruluşların ekonomiye egemen olması sonucu belirli bir altyapı kurulabilmiştir. 1962'de bütün Afrika ortalaması 110 dolar iken Gana'da kişi başına gelir 245 dolar olmuştur. Dipnot 109, Ziegler, sayfa 106. Aslında Afrika sosyalizminin bilançosunu yapmak için, hatta bunun gerçek uygulaması daha yeni başlıyor demek için bile vakit oldukça erkendir. Şu anda Afrika'da en ilginç ve en radikal sosyalizm uygulaması Nire'nin Tanzanya'sında görülmeye başlamıştır. Bu sosyalizmin uygulaması 3 bakımdan diğerlerinden ayrılmaktadır. Birincisi, Nire sanayileşme değil tarımı güçlendirme yolunu seçmiştir. Böylece dışarıya daha az bağımlı olarak kalkınmayı amaçlamaktadır. 1967 yılında Arusha bildirisiyle açılan bu yeni çığır, 1969 Ağustos'unda alınan radikal kararlardan sonra ilginç meyvelerini vermeye başlamıştır. Dipnot 110, bildirinin bir özeti için bakınız Africa Research Bulletin Economic, Financial and Technical Series No. 1. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tanzanya-Zambiya arasında gerçekleştirdiği ünlü Tanzam Demiryolu ile güçlenen bu çabalar, özellikle Zambiya'nın ilerici Kanuda yönetiminin güneyindeki faşist beyaz baskıdan nefes almasını sağlamıştır. Nire bu tarımsal sosyalizme daha önce de değinildiği gibi Ujamaa adını vermektedir. Fakir bölgelerde kibutzaların adından Ujamaa köyleri kurulmuştur. Bu köylerde köylüler birlikte çalışıp ürettikleri ürünleri bölüşmektedirler. Bu birimler Afrika sosyalizm uygulamasının en önemli başarılarından biri sayılmaktadır. Dipnot 111, Topuz, sayfa 141'den Tanzanya, Januk, Afrika, No. 502'ye bakınız. Böylece Nire, sosyalizmi çalışma ve kendine güvenme şeklinde tanımlamakta, ekonomik modernleşmede de dış kaynaktan çok iç kaynağa yönelme ilkesini uygulamaya çalışmaktadır. Dipnot 112, Kovan, sayfa 42-43. Tanzanya'nın komşusu Zambiya'da bu ülkeninkine benzer bir politika uygulanmasına sahne olmaktadır. Burada da sigortalar ve bankalar devletleştirilmiştir. Yalnız tarıma değil, Afrika milliyetçiliğinin diğer modernleşme uygulamalarında da olduğu gibi sanayiye önem verilmektedir. Zambiya petrol için Eni ile, elektrik enerjisi için Yugoslav Enkro Project ile anlaşmıştır. Tanzanya sosyalizm uygulamasının bir başka ilginç yönü, diğer Afrika ülkelerinde büyük önem kazanmış olan prestij yatırımlarına aldırış etmemesi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Örneğin başkent havaalanına bağlanan karayolu gösterişsizdir. Oraya harcanacak paranın daha verimli işlere kullanılması iyi görülmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla Afrika milliyetçiliği uygulamalarının önderlerden, yani kişiden etkilenmesinin açık bir örneği de burada görülmekte ve gösterişe meraklı olmayan Nire'nin kişiliği Tanzanya'nın uygulamasını damgalamaktadır. Afrika sosyalizmi uygulamaları radikal ülkelerde bile amacına varmaktan uzak düşmüştür. Elde edilen ekonomik sonuçların yeni güçlükler çıkardığı veya eski dengesizlikleri arttırdığı bildirilmektedir. Bir kez ideolojinin bütün dengeli gelişme sağlarına rağmen ulusal gelirin dağılımı toplumsal dengeye olduğu kadar ulusal birliği de tehlikeye sokacak bir biçimde gelişmiştir. İkincisi, kentsel nüfusun aşırı gelişmesi yeni dengesizliklerin kaynağı olacak gibi gözükmektedir. Üçüncü sorun, 1970'lerde gerçek bir sanayileşmeye geçişin olanaklı olup olmayacağı noktasında düğümlenmektedir. Bu konuda pazarın genişliği, ham maddelerin işletilmesi ve personelin yetiştirilmesi dertleri kendi kendine göstermektedir. Bir diğer sorun olarak Afrika ülkelerinin gerek kendi aralarındaki ilişkilerin, gerekse gelişmiş ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinin bu karamsar durumu düzeltebilmekten uzak olduğu söylenebilir. Dipnot 113, Mark Penoli, sayfa 1003. Afrika milliyetçiliğinin ekonomik modernleşme sorununa yaklaşımını incelerken bu yaklaşımı belirleyen etkenlerden birinin az gelişmişlik olduğunu gördük. Afrika sosyalizm uygulamalarının bu konuda yapabildikleri yukarıda anlatıldığı gibidir. İkinci bir neden olarak sınıfsal bölünme olasılığı ileri sürülmüştü. Afrika sosyalizminin bu noktada elde ettiği ve daha ileride edeceği sonuçlar konusundaki gözlem ve yorumlar son bölümde sosyoekonomik gelişme ve sonucu başlığı altında ele alınacaktır. Tartışmalı bir kalkınma aracı Panafrikanizm. Panafrikanizmi bundan önce Afrika milliyetçiliğini doğuran dış etkenler arasında ve bağımsızlığın yarattığı bir açmazı giderme aracı olarak görmüştük. Şimdi de Panafrikanizm ekonomik kurtuluşu sağlayacak bir çare olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu silahın Afrika sosyalizminden farklı bir yanı vardır. Afrika sosyalizmi birçok önder tarafından ağız birliğiyle kabul edildiği ve çeşitli cercelerde uygulandığı halde bir kalkınma aracı olarak Panafrikanizm bir tek önderin Nkrumah'ın ortaya attığı ve savunduğu, diğerlerinin ise yan çizdiği bir düşüncedir. Balkanlaştırmanın büyük devletlerin klasik oyunu olduğunu belirten Nkrumah, birleşik bir savunma stratejisi ve dış politika yanında kıta çapında bir ekonomik planlamanın az gelişmişlikten kurtulmak için şart olduğunu söylemiştir. Nkrumah'a göre sosyalizm tek ülkede kurulması olanak dışıdır. Afrika'yı ekonomik bakımdan ancak 100 milyon kadar nüfusu olan bir optimum gelişme alanı kurtarabilecektir. Dipnot 114, Ziegler, sayfa 94. Pazar küçük olduğu için orta vadede rentable endüstri kurulmaktadır. Tüketiciye seslenecek bu endüstrilerin yokluğu öteki kesimleri besleyecek, ara sanayilerinin ortaya çıkmasını önlemekte, sektörler arası ilişkilerin ve büyük tüketim sanayinin olmaması endüstriye çelme takmaktadır. Sadece besin, giyim ve yapı sanayi ile ihracata yönelik ilkel endüstriler geliştirilebilmektedir. Dipnot 115, Penoil, sayfa 1008. Nkrumah'a göre pazarın küçüklüğü yanı sıra Afrika ülkelerinin diğer ayak bağları olan sermaye, ham madde ve yetişmiş personel sorunlarına da optimum gelişme alanı sayesinde çözüm bulunabilecektir. Aslında Afrika bir kıta olarak çok zengindir. Dünya nüfusunun sadece %8'ine sahip olan bu kıta, dünya altınının %54'ünü, kromunun %46'sını, magnetizinin %60'ını sağlamaktadır. 1954'te sadece Belçika Kongosu dünyada çıkan elmasın %60'ını tek başına üretmiştir. Buna rağmen Afrika'da ekonomik birleşme olmamaktadır. Bu noktayı daha geniş bir açıdan gelecek bölümde birleşme sorunu adı altında inceleyeceğiz. Burada ise yalnızca ekonomik nedenler üzerinde durmak gerekiyor. Afrika'da ekonomik birlik kurulmamasının nedenlerinden biri bir takım yazarların öne sürdüğü savdır. Bu yazarlara göre gümrük duvarlarını kaldırarak Afrika ülkelerinin kalkınmasını ummak bir düştür. Pazar sorununu çözümlemek için devletleri birleştirip gümrükleri indirmenin yeterli olduğu görüşünün iki yönü bulunmaktadır. Eğer 3-5 milyonluk ülke ekonomileri içinde orta vadede bir şey yapılamayacağı söyleniyorsa bu doğrudur. Fakat pazarın küçüklüğü sorununun birleşme suretiyle çözümleneceği sanılıyorsa ekonomik gerçekler hiç göz önünde tutulmuyor demektir. Afrika'nın Afrika'ya satacağı pek az şey vardır. Alıp satılan da tek tek ülkelerin dış ticaretinde değer bakımından sınırlı bir yer kaplayan tarım ürünleridir. Afrika ülkeleri arasındaki ticaret bunların dış ticaretinin %10'unu kolay kolay aşamamaktadır. Dengesizlikler çoktur. Örneğin yukarı volta ihracatının %45'ini fil dişi kıyısına yapmaktadır ama fil dişi kıyısının ancak %2,5'u ihracatı yukarı voltaya olmaktadır. Bir ülke gelişmeye koyulduğu zaman ticareti gelişmiş ülkelere doğru kaymaya başlamaktadır. Gümrük birliği kişi başına yılda 60 dolar gelire sahip olan ve sanayi ürünleri alamayacak voltalılar için hiçbir şey değiştirmeyecektir. Ekonomik birlikten önce ekonomik altyapıları bütünleştirmek gerekmektedir. Dipnot 116, İBİT, sayfa 11-112. Kara Afrika'da şimdiye dek yapılan ekonomik işbirliği çabaları olumsuz sonuç vermiştir. Dipnot 117, bu çabalar için İBİD'in kitabından sayfa 1010'a bakınız. Nesnel ekonomik koşulların baltalanmasının yanı sıra Afrika'daki ekonomik kalkınma aracı olarak Panafrikanizmin gerçekleştirilmemesinin bir ikinci nedeninin de paradoksal olarak yukarıda sözü edilen Afrika sosyalizmi uygulaması olduğu söylenebilir. Afrika sosyalizminin dağıtıcı hümanist ve toplumsal adaletçi yönünü sömürme, eşitlikçi ve kardeşlik kavramlarıyla panafrikanizme katkıda bulunmuştur ama sosyalizmin Afrika'daki ekonomik açıdan asıl önemli olan yönü, yani kalkınmacı yönü, panafrikanizme çelme takmaktadır. sosyalizm tanıma gereği planlama ve ekonomik öncelikler kavramlarını getirmekte, bu da devlet karışması yoluyla her ülkenin sınırlarını pekiştirmektedir. Dipnot 118, Mazruhi, Towards, sayfa 103. Diğer bir deyişle her Afrika ülkesinde çıkan ekonomik milliyetçilik bu ülkelerin birleşme yoluyla güçlenmelerine engel olmaktadır. Dipnot. Ekonomik milliyetçilik konusunda Kahan'ın 19th Century European Experience ve Johnson The Ideology of Economic Policy kitaplarına bakınız. Buna belki en iyi örnek olarak Doğu Afrika gösterilebilir. Bağımsızlık kazanıldığı anda mevcut ekonomik birlik Tanzanya'nın planlı kalkınma girişimi üzerine yavaş yavaş gevşemiştir. Dipnot 119, bakınız Mazruhi, Towards, sayfa 103-104. Bu arada tek partinin de tıpkı Afrika sosyalizmi gibi panafrikanizmi engelleyici olduğu belirtilmelidir. Bu noktada birleşme sorunu başlığı altında son bölümde tekrar ele alınacaktır. C. Kendini aramak ve kanıtlamak. 1. Neden kendini arama? Afrika milliyetçiliği ideolojisinin şimdiye dek incelemiş olduğumuz işlevlerinde Afrikalı aydınların önce sömürgeciyle mücadele ederek siyasal bağımsızlığı kazanmaya yöneldiğini, sonra da gerçek bağımsızlığı elde etmek için modernleşmek amacını güttüğünü görmüş bulunuyoruz. Bu çabalar boyunca aydın yapısal gereksinmelerin ve kendi grup çıkarının gerektirdiği bir takım silahlar kullandı. Görmüş olduğumuz gibi bu silahlar özgürlük kaygısının da etkisiyle Avrupa'nın siyasal ve ekonomik kurumlarından farklı oldu. Fakat her ne kadar modernleşmenin tek hedefinin Batı modeli olması gerekeceği doğru değilse de Afrikalı aydın için bu model Batı'nın ta kendisi olmuştu. Kullandığı modernleşme silahlarının Batı'dakilerden farklı oluşu ortaya attığı ideolojinin kendisini son derece duyarlılıklı, daha doğrusu rahatsız yapan taklitçi niteliği ortadan kaldıramıyordu. Aydın ideolojisinin geleneksel Afrika düşünüş ve yaşayış sistemiyle nasıl bağdaştığında ne kadar ısrar ederse etsin ve bunu kitlelere ne derece kabul ettirirse ettirsin, Sinder'in de belirttiği gibi bu taklitçiliği kendine saygıyla bağdaştırmak zordu. Dipnot 120, Sinder, The New Nationalism, sayfa 110-111. Bu duyarlılık ve rahatsızlık Afrika milliyetçiliği ideolojisinin en az bağımsızlık ve modernleşme kadar önem verdiği üçüncü bir işlev edinmesine yol açmıştır. Kendini arama ve bütün dünyaya kanıtlama. Aydın'ın kendini arama gereksinmesini duymasının kökleri aslında hem bugün de daha eskiye hem de daha ileriye uzanıyordu. Eskiye uzanıyordu çünkü sömürgeci yüzyıllar boyunca zencinin yaratıcı yetenekten yoksun olduğunu söylemiş, rengi yüzünden onu aşağılamış, karanlıkta beyaz adamın yükü gibi kavramlarla onu ezmişti. Dipnot 121, Potkin, sayfa 118. Derisini veya bu ön yargıları değiştiremeyeceğine göre Afrikalı zencinin kendini olduğu gibi ileri sürerek kabul ettirmekten başka yapılacak bir şey kalmıyordu. Bu nedenle sömürge geçmişi Afrikalı aydının ezilmişliğinden bir benlik arayışı ve iddiası ortaya koymasına sebep oldu. Aydının benliğini arama gereksinmesi bağımsızlık sonrasına da uzanıyordu. Çünkü aydın özgür ve eşit olarak kendini dünyaya kabul ettirmek istemiş fakat gerçek bağımsızlığı kazanamadığı için bunda başarı sağlayamamıştı.